Ayrım 20.
Podiyev doğrulup ölçüyü çeker, çizmelerini çamurdan kurtarırken üç işçi de yüzlerini ona çevirdiler. Biri esmer ve tıraşlı, ikincisi dayak yemiş bir köpek gibi, üçüncüsü ise ömründe hiç jilet görmemiş gibi tüy içindeydi. Kar sanki bu yüzler ölüymüşler gibi üzerlerine yerleşti. Onlar hala dikkatle Podiyev'e bakıyorlardı. Genci dudaklarını araladı. "Pekala, sen de öleceksin çavuş," dedi. Podiyev onları hücre cezasına attıracak bir rapor yazmadı. Yalnızca ne kadar tayin aldıklarını, yapmadıkları iş karşılığında ceza görmelerine engel olmak için dikkatle defterine yazdı. Eğer düşünmek zahmetinde bulunsaydı, hatırlayacak bundan daha acı olaylar bulurdu ama aradan 10 yıl geçmişti. Podiyev artık kamp işçileriyle çalışmıyordu. O çavuş herhalde mahkumiyetini çoktan tamamlamıştı. O gaz borularından artık gaz geçmiyordu. Belki de borular artık başka bir işte kullanılıyordu. Yine de bütün bunları unutmamıştı ve bugün kulaklarına gelen ilk sesler bu sözcükler olmuştu. "Pekala, sen de öleceksin çavuş." Kendisini buna karşı koruyacak sağlam hiçbir şey yoktu. Hala yaşamak istediğini inkar edebilir miydi? Ama o delikanlı da yaşamak istemişti. Yefrem iradesinin daha güçlü olduğunu tartışabilir miydi? Daha önce idrak edemediği bir şeyi anlamış olduğunu, yepyeni bir şekilde yaşamak istediğini söyleyebilir miydi? Oysa hastalığı söz dinlemezdi ki. Onun da kendine göre nitelikleri ve düzeni vardı. Üzeri altın rengi bir yaprakla süslü bu küçük mavi kitap, şiltesinin altında dört gece geçiren bu küçük kitap, Hindular üzerine bir takım şeyler, onların inancına göre insanların bütün bütüne ölmediğini, ruhlarımızın hayvanlara ya da başka insanlara geçtiğini anlatıyordu. İşte bu şimdi Podiyev'in hoşuna giden bir düşünceydi. Bir kendinden bir şey bırakabilse, varlığının hepsinin yok olmasına meydan vermeseydi, yalnızca ölümün elinden kurtarıp bırakabileceği bir şeyi olsaydı. Oysa Podiyev artık ruhların göç ettiğine inanmıyordu. Boynundan başına birer ok gibi saplanan ağrılar sürekli olarak çoğalıyordu. Şimdi düzenli aralıklarla, dörtlü tempolarla vuruyor, onu inandırıyorlardı. "Yefrem, Podiyev, nokta, öldü. Yefrem, Podiyev, öldü." Böylece sürüp gidiyordu. Sonunda sözcükleri kendisi tekrarlamaya başladı. Ne kadar çok söylerse ölüme mahkum Yefrem Podiyev'den o kadar uzaklaşıyor gibiydi. Sanki ölüme kendisi değil de bir komşusu gidecekmiş gibi alışıyordu. Oysa komşusu Yefrem Podiyev'in ölümü üzerine içinde uyanan duygu, bu duygu ona gerçekten ölmeyeceğini anlatır gibiydi. Peki ama komşusu Yefrem Podiyev ne olacaktı? Onun için bir kurtuluş çaresi yok gibiydi. O huş ağacı mantarlarından yapılan çayı içse belki. Oysa mektupta çayın bir yıl boyunca hiç aralıksız içilmesi gerektiği yazılıydı. O zaman bu kurutulmuş mantardan 8 kilo gerekiyordu ya da tazesinden 160. Bu da kendisine 8 paketin bir anda gelmesi isabetli olmazdı. Ayda 2 kere gelmeliydi. Bu paketleri ona kim zamanında toplayacak, yollayacaktı? Ta oralardan, Rusya'dan. Bunun için kendisine yakın, onu seven birisi olmalıydı. Yefrem'in hayatından çok, pek çok kişi geçmişti. Oysa bunların içinde benim diyebileceği biri yoktu. İlk karısı Emine vardı. Mantarı toplayıp ona yollayabilirdi. Uralların ötesinde mektup yazıp mantar isteyebileceği ondan başka kimse yoktu. Oysa ilk karısı mutlaka "çukurun içinde geber, seni pis uyuz köpek seni" diye karşılık verecekti. Böyle karşılık vermekte de çok haklıydı. Şimdi duruma göre haklıydı ilk karısı ama bu küçük mavi kitaba göre haksızdı. Bu kitaba göre Emine'nin onun için üzülmesi, hatta onu sevmesi gerekiyordu. Kocası diye değil, yalnızca acı çeken bir insan olduğu için sevmeli, ona mantar paketlerini yollamalıydı. Bu kitap, insanlar birdenbire ona uyarak yaşamaya başlarlarsa gerçekliğinin gücünü gösterecekti. İşte bu sırada Yefrem'in uyuşmuş kulakları, jeologun insanın çalışmak için yaşadığı üzerine söylediklerini duydu. Karşılık olarak parmağını küçük kitabına vurdu. Sonra yine kendi düşüncelerine daldı. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey görmüyordu. Şimdi beynine saplanan ağrılar çoğalmıştı. Şu ağrılar bir kesilseydi, artık hiç kıpırdamamak, hiç tedavi olmamak, hiç yemek yememek, hiç konuşmamak, hiç işitmemek ve görmemek ne kadar kolaylaşacak, hoş olacaktı.
tek kelimeyle artık var olmamak. Oysa birisi onu bacağından, omuzundan sarsıyordu. Akmat sandı, doğrulmasına yardım etti. Ameliyathanede kızın gelip uzun bir süreden beri beklediğini anladı. Kız ondan hastanenin pansuman odasına gelmesini istedi. Şimdi Yefrem gereksemediği, istemediği bir şey için kalkmak zorundaydı. Olanca ağırlığında irade gücüyle boyun eğdirilmeliydi kalkmaya. Kat kat et yığınları altındaki kemiklerinin gömülmüş olduğu dinlenme yerinden kalkması için bacaklarıyla, kollarıyla, sırtıyla direnmesi, bu organlarının ortaklaşa çalışmaya zorlanması, bir bütün meydana getirmesi gerekiyordu. Bu bütün parçaya bir ceket giydirmesi, koridorlardan, merdivenlerden dayanılmaz ağrılar içinde geçirmesi zorunluydu. Metre metre sargıların açılması, sonra yeniden sarılması için. Bu saatler uzun, ıstırap dolu anlardı. Garip, donuk bir uğultu içinde sürüp gitti. Kendileri ameliyata katılmayan Yevgenya Üstünovna'dan başka herhangi bir nedenle ameliyata katılmayan operatörler vardı. Yevgenya Üstünovna onlara bir şeyler anlatıyor, bir şeyler gösteriyor, Yefrem'le konuşuyordu ama Yefrem cevap bile vermiyordu. Yefrem Podiyev artık onlara söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını hissediyordu. Üstelik o ilgisiz, renksiz uğultu bütün konuşmaları bir sis bulutu gibi içine alıyordu. Yefrem'i sargı bezleriyle eskisinden daha da sıkı bir çember gibi sardılar. Boynundaki sargı başından daha büyüktü. Bu çember şeklindeki sargıların üzerinden yalnızca başının üst kısmı görünüyordu. Evet, neye karar verdiler? Yefrem düşündü. Gerçekten neye karar vermişlerdi? Pansuman odasında neler konuşulduğunu anlamaya çalışmamıştı ama şimdi her şeyi anlıyordu. Açıkça karşılık verdi. İstediğin yerde öt ama bizim avlumuzda değil. Federao dev gibi boyuna dehşetle baktı. Onu da böyle bir şey bekliyor olabilirdi. Seni taburcu mu ediyorlar diye sordu. Bu soru Yefrem'e çok istediği halde yatağına uzanamayacağını, hastaneden çıkmak için hazırlıklarını yapması gerektiğini anlattı. Ondan sonra eğilmemesine rağmen sokak giysilerini sırtına geçirecekti ve ondan sonra sütun şeklindeki bu bedeni kentin sokaklarından geçirebilmek için bütün gücünü toplaması gerekecekti. Bunca gücü boşuna harcamak zorunda kalacaktı, hem niçin, kimin olduğunu bilmeden. Kosoglotov ona acıyarak değil askerce bir sevgiyle baktı. Bu kurşun senindi, ötekisi benim olabilir. Yefrem'in geçmişi üzerine hiçbir şey bilmiyordu. Koğuşta onunla dost da olmamıştı ama onun dürüst hallerini sevmişti. Bu kişi Oleg'in yaşantısı boyunca karşılaştığı en kötü insan olmadığı anlamına geliyordu. Gittiğin yolda şanslı olmanı dilerim Yefrem. Elini uzattı. Yefrem uzatılan eli tuttu, dişlerini gösterdi. Doğarız, yuvarlanırız, büyürüz, dört bir yana çırpınırız, ölünce oraya gideriz. Oleg sigara içmek için çıkmak üzereydi ki laboratuvarda çalışan kız tam o sırada gazeteleri dağıtmak üzere içeri girdi. Yakında olduğu için koğuşun gazetesini ona uzattı. Kosoglotov gazeteyi alıp açtı. Rusanov bunu görmüştü. Hemen yüksek sesle, ağlamaklı bir tavırla kızı koğuştan çıkmadan azarladı. ''Buraya bak, bir dakika. Sana gazeteyi ilk önce bana ver demedim mi?'' Sesinde gerçek bir acı vardı ama Kosoglotov ona hiç acımıyordu. Yalnızca homurdandı. Niçin ilk önce sana verecekmiş? Niçin, niçin demekle ne kastediyorsun? Pavel Nikolayevich yalnızca sözcüklerde kalsa bile birinci olmak hakkının verdiği su götürmez, inkar edilmez niteliği yüzünden ıstırap çekiyordu. Başka birisi yeni gelen bir gazeteyi alışkın olmayan parmaklarla açarsa kıskançlığa benzer bir duyguya kapılırdı. Burada hiç kimse gazetede neler olduğunu ondan, Pavel Nikolayevich'ten daha iyi bilemezdi. Gazeteleri açıktan açığa içinde her şeyi gereken adlarıyla yazmanın imkansız olduğu ama bilgili ve yetenekli bir insanın çeşitli küçük imalarla sayfanın durumundan, makalelerin yerleştirilmiş şeklinden ve neyin unutulmuş neyin söylenmemiş olduğundan gerçeği ortaya çıkartabileceği birer yayın organı sayardı. İşte bu yüzden Rusanov gazeteyi okuyacak ilk kişi olmalıydı. Oysa burada bütün bunları anlatabilmek imkansızdı. Bu yüzden Pavel Nikolayevich yalnızca yakınabildi. Bir dakikaya kadar iğne yapacaklar bana. Gazeteyi iğneden önce görmek isterdim. İğne mi? Ogliet hafifçe pişman oldu. Bir dakika. Alelacele sayfalara şöyle bir göz attı. Sayfalara Yüksek Sovyet Şura toplantısındaki konuşmalar, başka bazı raporlar sıkıştırılmıştı.
Kostoblutov sigara içmeye gitmek üzereydi. Uzatmakta olduğu gazete ellerinde hışırdıyordu ki birdenbire gözüne bir yazı çarptı. Sayfalara yeniden baktı. Hemen hemen aynı anda gergin, sakıncalı bir sesle aynı uzun sözcüğü tekrarladı. Gerçekten de sözcük ağzından diliyle gökyüzü arasında dalgalanır gibi çıkmıştı. İlginç, ilginç. Beethoven'ın kadere uzanan dört kalın perdeden notası başının üzerinde uğuldamaya başladı. Koğuşta bunları işiten olmamıştı, işitemezlerdi de. Ama bunu başka bir sese nasıl anlatabilirdi ki? Ne o? Rusanov kendine hakim olamadı. Gazeteyi bana ver. Kostoblutov kimseye şu ya da bunu gösterecek bir davranışta bulunmadı. Ne de Rusanov'a cevap verdi. Sayfaları düzeltti, gazeteyi önce ikiye, sonra dörde katlayarak eski haline getirdi. Yine de altı sayfa yerli yerini bulmamış, gazete hafifçe kabarmıştı. Rusanov'a doğru bir adım atarak, Rusanov da ona doğru bir adım atmıştı, gazeteyi verdi. Sonra koğuştan çıkmak zahmetine girişmeden hemen tütün torbasını açtı ve titreyen parmaklarla bir kağıt parçasına tütünü doldurup kocaman bir sigara sardı. Yine titreyen ellerle Pavel Nikolayevich gazeteyi açtı. Kostoglotov'un homurdandığı o ilginç sözcüğü kaburgalarına bir hançer gibi saplanmıştı. Oglayet'in bu kadar ilginç bulduğu şey ne olabilirdi? Usta ve becerikli bir şekilde gözleri manşetleri, şura toplantısı haberlerini tararken, neydi bu, nasıl olabilirdi? Alışkın olmayan kişilere çok saçma gelebilecek kadar büyük harflerle imkansız ve görünmemiş bir karar vardı. Yüksek Şura'nın tümüyle değiştirilmesi, birliğin Yüksek Şurası. Gözlerine inanamıyordu Pavel Nikolayevich. Ulrich'in yardımcısı Matulevich, Dotiskov, Pavlenko, Klopov'dan ne haber? Yüksek Şura'nın başlamasından beri Klopov daima Şura'da bulunmuştu ama Klopov da Şura'dan atılmıştı. Şimdi eski memurların yerini kimler alacaktı? Yeni adlar hep yabancıydı. Çeyrek yüzyıldan beri adaleti yerine getiren herkes bir üfleyişle dağılmıştı. Bu bir kaza, rastlantı olamazdı. Bu tarihsel bir adımdı. Pavel Nikolayevich kanter içinde kalmıştı. Daha bu sabah kendi kendini bütün korkuların boş, yersiz olduğuna inandırmıştı ve şimdi... ''İneniz lütfen.'' ''Ne?'' diye heyecanla bağırdı Pavel Nikolayevich. Doktor Gangard üzerine doğru eğilmiş bekliyordu. ''Kolunu aç Rusanov, iğneni yapacağım.'' 16. Bölüm. Ellerinin, ayaklarının üzerinde beton bir boru içinde emekliyordu. Bir borudan çok yanlarından demir parçalarının fırladığı bir tüneldi bu. Arada sırada bu çıkıntılara çarpıyordu. Hep boynunun sağ yanı, ağrıyan tarafı çarpıyordu. Karnının üzerinde emekliyor, en çok kendisini toprağa bastırarak ezen bedeninin ağırlığını duyuyordu. Bu ağırlık bedeninin gerçek ağırlığından çok daha fazlaydı. Alışkın değildi bu ağırlığa, onu bayağı yassılaştırıyordu. Önce üzerine çöken şeyin tepesindeki beton olduğunu sandı ama hayır, bu kadar çok ağırlaşan şey bedeniydi. Bedeninin ağırlığını hissediyor, onu bir hurda demirmiş gibi çekip götürüyordu. Bu kadar ağırlıkla ayağa kalkamayacağı geldi aklına. Oysa asıl sorun bu geçitten hiç olmazsa bir parça ışık görebilmek, bir parça nefes alabilmek için sürünüp çıkabilmekti. Burada birinin sesi yine sessiz, yalnızca düşünceleri ileterek ona dönmesini, sürünmeye devam etmesini emretti. Ama duvar olan bir yerde nasıl dönebilirim diye düşündü. Ama onu yamyası eden ağırlığı, eş bir ağırlık, o inatçı emir ona dönmesini söyledi. Homurdanarak isteneni yerine getirdi ve gerçekten eskisi gibi emekleyebileceğini anladı. Tam kendisini bu yöne alıştırmıştı ki başka bir emir ona diğer yöne dönmesini söyledi. İnleyerek boyun eğdi. Ezici ağırlık hala kalkmamıştı. Ne ışık ne de görünürde bir son vardı. Aynı belirli ses şimdi ona sağa dönmesini, acele etmesini söylüyordu. Dirsekleriyle, ayaklarıyla dönerek emri yerine getirdi. Sağ yanda somut bir duvar olmasına rağmen duvarın içine doğru emekledi. Geçer gibi oldu. Şimdi sola dönmesini söylemişti. Yine de acele etmesi isteniyordu. Artık hiç kuşku etmeden, düşünmeden dirseklerinin üzerinde sola döndü. Geçti. Boynu bir takım şeylere çarpıyor, ağrı başına vuruyordu. Hayatında hiç bu kadar sıkıntılı bir duruma düşmemişti. Bütün bunların sonuna kadar emekleyemeden burada ölüverirse ne acı olurdu? Birdenbire bacakları havayla dolmuş gibi hafifledi. Ağırlıksızlaştı. Göğsüyle başı eskisi kadar ağır bir halde yerde dururken bacakları havaya kalkmaya başladı. Başka bir emir verilmesini bekledi. Aksine aklına bunun dışarı çıkılacak yön olduğu geldi. Bacakları borudan dışarı çıksındı. O da geri emekler ve çıkardı. Kendini elleri üzerinde iterek gerilemeye başladı. Bir yandan da bunu yapacak gücü nereden bulduğunu düşünüyordu. Borunun içinde bacaklarını geriye doğru izlemeye devam etti. Geçit çok daralmıştı. Hepsinden kötüsü kan tepesine vurmuştu. Burada öleceğini, başının patlayacağını düşündü. Kendisini sıkı sıkı kucaklayan duvarları kuvvetle iterek geriye doğru bir parça daha gitti. Sonunda çıktı. Şimdi borunun dışında bir inşaat yerinin ortasındaydı. Çevrede hiç kimse yoktu. İş gününün sona ermiş olduğu belliydi. Toprak dört bir yandan çamurlu ve ıslaktı. Dinlenmek için borunun üzerine oturdu. Kirli bir işçi tulumu giymiş bir kızın yanında bulunduğunu fark etti. Kızın sapsarı, dağınık, taraksız tokasız saçları vardı. Ona bakmıyor, yalnızca oturuyor, onun bir soru sormasını bekliyordu. Bundan emindi. Önce korktu ama sonra kızın kendisinden daha da çok korktuğunu fark etti. Canı konuşmak istemiyordu ama kız o soruyu bekliyordu. Onun için sordu. ''Annen nerede kız?'' Kız ayaklarına bakarak tırnaklarını ısırarak ''Bilmiyorum'' dedi. ''Bilmiyorum ne demek?'' Sinirlenmeye başlamıştı. ''Annenin nerede olduğunu bilmen gerek. Açıkça konuşman, her şeyi olduğu gibi yazman gerek. Niçin bana anlatmıyorsun? Yeniden soruyorum. Annen nerede?'' ''Size bir şey sormak isterdim.'' Kız bakışlarını ona çevirdi. Kız ona bakıyordu ve o kızın gözlerinin sulandığını gördü. Birdenbire tüyleri diken diken oldu. Aklına birçok kereler bunun baskı makinesini çalıştıran Gurusha'nın kızı olduğu gelmişti. Gurusha halkın lideri aleyhine dedikodu ettiğinden tutuklanmıştı. Bu kızın ona gerektiği gibi doldurulmamış bir kağıt getirdiğini hatırlıyordu. Demek sakladığı bir şey vardı. İşte kızı aslında bunun için çağırtmış, kağıdı hatalı doldurduğu için tutuklanacağını söyleyerek tehdit etmişti. Bunun üzerine kız kendini zehirlemişti. Öyle söylemişlerdi ama şimdi kızın saçlarına, gözlerine baktıkça onun boğulmuş olabileceği sonucunu çıkarıyordu. Kendisi kızın yanında oturduğuna göre demek o da ölmüştü. Bu düşünce onu adam akıllı terletti ama yüzünü silerek konuştu. ''Hava ne kadar sıcak, nereden su içebilirim?'' ''Oradan.'' Kız yeşilimsi bir çamurla karışmış pis yağmur sularının doldurduğu bir tekneyi gösterdi. Yoksa uzun bir kutu muydu bu? Aklına kızın kendisini bu suyun içinde boğduğu, şimdi de onun aynı suyun içinde tıkanıp kalmasını istediği geldi. Ama kız böyle bir şey istiyorsa o hala sağ sayılmaz mıydı? ''Bak sana ne söyleyeceğim.'' Kızdan kurnazlıkla kurtulmak istiyordu. ''Git bana ustabaşını çağır. Bana bir çift çizme getirmesini söyle. Çizmesiz nereye gidebilirim ki?'' Kız başını salladı, borudan kayarak indi, su birikintilerinden ayaklarını sürüye sürüye geçti. İnşaat yerlerinde çalışan bütün kızlar gibi başı açık, işçi tulumu içinde şapşaldı. O kadar susamıştı ki o tekneden bir yudum su içmeye karar verdi. Azıcık içmesinin bir zararı dokunmazdı. Borunun üstünden indi ve çamurun hiç de kaygan olmadığını görünce şaşırdı. Yine de ayağının altındaki toprak çevredeki her şey gibi sağlam değildi. Pek uzakları göremiyordu. Buna rağmen teknenin yanına gidecekti ama hayretle önemli bir belgeyi kaybetmiş olduğunu fark etti. Ceplerini araştırdı, bir anda hepsine baktı. Elleri araştırmayı sonuçlandırmadan durumu kavradı. Evet, belgeyi kaybetmişti. Çok korktu. Çünkü bu devirde böyle kağıtları yabancı gözlerin görmesi doğru olmazdı. Bu yüzden başı derde girebilirdi. Ama birdenbire belgeyi nerede kaybetmiş olduğunu hatırladı. O tünelden çıkarken kaybetmişti. Derhal geri döndü ama yeri bulamadı. Burasını bir türlü hatırlamıyordu. Ortada borudan da eser yoktu. Aksine çevrede işçiler dolaşıyordu. Başına bundan daha kötü bir şey gelemezdi. Çünkü belgeyi onlar bulabilirlerdi. İşçilerin hepsi de daha önce görmediği genç adamlardı. Omuzları apoletli, çadır bezinden kaynakçı ceketi giymiş olan bir tanesi ona bakmak için durdu. Ona niçin böyle bakıyordu? Yoksa belgeyi bulmuş muydu? ''Kibritin var mı delikanlı?'' diye sordu Rusanov. ''Ama siz sigara içmezsiniz ki?'' dedi kaynakçı. Demek sigara içmediğini herkes biliyordu. Nereden biliyorlardı? ''Kibriti bir başkası için istiyorum.'' ''Neden başkası için?'' Şimdi kaynakçı ona sert sert bakıyordu. Ne kadar aptalca bir cevap vermişti. Bu bir hainin tipik cevabıydı. Onu tutuklayabilirler, bu arada başka birisi belgeyi bulabilirdi. Kibritin için istemişti. O belgeyi yakmak için elbet. Kaynakçı yaklaştıkça yaklaştı. Rusanov'un dehşeti arttı. Ne olacağını biliyordu. Genç kaynakçı burun buruna gelinceye kadar yaklaştı ona. Sonra gayet belirli ve açık bir dille konuştu. Yelçanskava kızına göz kulak olmamı söyledi. Sanırım kız kendini suçlu sanıyor. Tutuklanmasını bekliyor. Rusanov titredi. İliklerine kadar buz kesti. Nereden biliyorsun? Gereksiz bir soruydu bu. Çünkü delikanlının Rusanov'un ihbar kağıdını okuduğu belliydi. Yazdıklarını kelimesi kelimesine söylüyordu. Kaynakçı bir şey söylemedi. Yoluna gitti. Rusanov deli gibi dört bir yana koşuşturdu. Kaybettiği kağıdı hemen bulmalıydı. Köşeleri dönerek, kalbi çarparak, bacakları arkadan sürünerek, korkunç denecek kadar yavaş hareket eden bacaklarla kendini iki duvarın arasına attı ve umutsuzluğu çoğaldı. Sonunda kağıdı gördü, hemen aradığı kağıt olduğunu anladı, koşup almak istedi. Oysa bacakları bedenini taşımıyordu, ellerinin ayaklarının üzerine düştü. Çoğunlukla elleriyle ileri doğru giderek kağıda yaklaştı. Yeter ki kağıdı bir başkası almasındı. Daha yaklaştı, daha yaklaştı, sonunda aldı. Oydu. Ama parmakları öyle halsizdi ki kağıdı yırtamadı. Dinlenmek için yüzüstü düştü. Kağıdı da altına soktu. Biri omzuna dokundu. Dönmemeye, kağıdı bırakmamaya karar verdi. Oysa hafifçe dokunulmuştu omzuna. Bir kadının eliydi bu. Rusanov bunun Yelçanskava'nın kendisi olduğunu tahmin etti. ''Aziz dostum'' diye kadın tatlı tatlı yalvardı. Belki de kulağına kadar eğilmişti. ''Aziz dostum, söyle bana, kızım nerede? Onu nereye koydun?'' ''İyi bir yerde Yelena Fyodorovna, kaygılanma'' diye Rusanov başını çevirmeden karşılık verdi. ''Hangi yerde?'' ''Bir yetimhanede.'' ''Hangi yetimhane?'' Kadın onu sorguya çekmiyordu aslında, çünkü sesi çok üzüntülüydü. ''Gerçekten bilmiyorum.'' İçtenlikle ona hangi yetimhane olduğunu söylemek istiyordu ama bilmiyordu ki hangisi olduğunu. Çocuğu yetimhaneye götüren o değildi. Zaten oradan başka bir yere de yollanmış olabilirdi. ''Benim adımı mı taşıyor?'' Omzunun gerisinden gelen ses sevgi doluydu. ''Hayır'' dedi Rusanov. ''Kurallar şöyledir. Adlar değiştirilir. Benim suçum değil bu. Kurallar böyle.'' Orada öylece yatarken Yelçanskileri bayağı sevmiş olduğunu hatırladı. Yaşlı adam aleyhine bir rapor yazdıysa bunu yalnızca Çuknenko istediği için yapmıştı. Çünkü Yelçanskava onun yolunda duruyordu. Koca kadın tutuklanmayı beklerken ondan kızına göz kulak olmasını istemişti. Kız içinde bir ihbarname yazmak nereden aklına gelmişti? Ona bakmak için döndü ama Yelçanskava orada değildi. Başka yerde de yoktu. Ama ölmüştü o, nasıl burada olabilirdi? Birdenbire boynunun sağ yanındaki ağrıyla adeta kaskatı kesildi. Başını dümdüz tuttu, hareketsiz yattı. Hayatı boyunca hiç kendini bu denli yorgun hissetmemişti. Bütün bedeni tepeden tırnağa ağrıyordu. Bir maden ocağının tünelinde yatıyordu. Gözleri karanlığa alışınca kömür tozları içine yarı yarıya gömülmüş bir telefon gördü. Şaşılacak şey, bu telefon da nereden gelmişti oraya? Gerçekten bağlantısı var mıydı? Belki de birine telefon edebilir, bir bardak su isteyebilirdi. Sonra onu geri hastaneye götürmeleri de gerekiyordu. Ahizeyi kaldırdı ama olağan düdük sesi yerine sert bir ses işitti.